Metin, nasılsın?
Akşamdan kalma değilim. Ama dün çok içtim. İyiyim ya, bir şey söyleyeyim mi sana? Bana yoğun bir hafta geçiriyordum. Bir boş gün, 1,5 boş gün. Bu sabahtan beri de aslında kod yazmam gerekiyordu da yazmadım. İyi geldi.
Nasıl geçirdin yılbaşını?
Evde tek başıma salonda müzik dinleyip puro ve viski içerek.
Vay, ben de çok benzer bir şekilde şey yaptım. Şaraptı benim buradaki zehir tercihim.
Şarap, bir meyveli şarap almıştım. Onu böyle saat 9.30-10 gibi, yani yemeğimi beklerken, yemek geç geldi baya. 9.30 gibi açtım, onu bitirdim. Sonra akşama doğru şey yaptım. Ne denir? Şeye geçtim. Bir kadeh viskiye geçtim.
Şeyi izledin mi? Elite Diamond Platinum
Şimdi
Plus.
böyle bir dakika, biz böyle podcast için rol yapmaya falan mı başladık? İzledin mi falan gibi sorularla. Yani
Tamam,
böyle
izledin. Ben de
böyle
izledim.
rol mü yapıyoruz? Dün konuştuk ya
Ama
bunu.
pas atmam lazım ki konuya oraya
Hayır,
getireyim.
mesela
Ne
çoğu
diyeyim?
insan, bak mesela Atakan, biliyor musun? Bizim gibi aynı, çoğu insan dün çıktığı için Cem Yılmaz izleyerek girmiş yeni yıla.
Aa, bu
Mesela
gene mi
böyle
rol yapıyoruz?
girebilirdin. Ama sen ne? Sen insanları, dinleyicilerimizi aldatmayı seçtin. Yeni yılda böyle bir insan mı oldun sen Atakan?
Aldatma demeyelim buna. Bu bir şeydir sonuçta, bir sanattır. Bir
Sen yeni yılda böyle bir insan mı
sahne.
oldun?
Bir yılda çok
Çok
değiştim
değil. Ya, ay, sıkacağım belanı ya. Aa, hiç yapmamıştık bu
ama bir şey
şakayı.
diyeceğim. Yapmamıştık ama yani öyle bir şey yaptın ki, laf koydun ki, yani başka bana yapacak şaka
Kaç
kalmadı.
kaçmak
Özür
kaçmak
dilerim.
için böyle kötü şakaları mı şey yapıyorsun artık? Ya evet, hep yapıyorduk da neyse.
Evet. Evet. Biz her yılın sonunda bir önceki yılda işlediğimiz konuları, konuştuğumuz şeyleri gözden geçiriyoruz. 2K20'den sonra ilk bölümümüz
133.
Barbarlar. Pathfinder 1'in sınıflarını inceliyorduk bir ara. Sanırım şu anda artık yapmıyoruz bunu. Bitti. Core'ları bitirdik değil mi?
Core ve APG'leri bitirdik sanırım. O yüzden bakarız şimdi bitirip bitirmediğimize. Ama
Evet.
bu arada yani şurada şeyi söylemek lazım. Şimdi aynı sayfada görünce dayanamıyorum. Geçen seneyi ne iyi kapatmışız. 2020 Aralık bölümleri. Cyberpunk Aralık 128 Cyberpunk Night City. Sonra
Evet.
kural kitabı okumak.
Sonra
Sonra
Mert
Mert
Günhan.
Günhan. Sonra Dungeon Crawl Classic. Ne güzel 4 bölümmüş, lanet olsun.
Gerçekten çok iyi bir ay geçmiş
Evet
Aralık'ı.
evet 2020 Aralık'a buradan sevgiler. 2021 Ocak'tan evet Barbarlar. Yani
Ya çok da bir söyleyecek bir şey yok. Zaten klasik sınıf inceleme bölümümüz. İncelemeden kastım biraz anlatma ve ne tarz build'lar var Barbar içerisinde. Tanıtım bölümümüz aslında.
şimdi şeyin içine baktığımda Akıncı falan konuşmuşuz. Çünkü biz aslında seneye biz bu seneye öyle başladık.
Evet,
Biz bu
doğru,
senenin
Akıncı
ilk yayını Akıncı'nın 2 Ocak'ta mı ne? Akıncı'nın ilk bölümü vardı. Evet, Akıncı diye bir şey vardı. Ve biz Atakan'la Twitch'te canlı izleyip yorum yapmıştık. Ne eğlenmiştik be. Çok
evet, gerçekten.
şeydi, dalga geçilecek kadar kötü değil ama asla iyi de değildi. Hiç iyi bir
Onun
şey.
için çok ortada kaldı. Dalga geçecek kadar kötü olsa şey olurdu. Daha fazla devam ederdik.
Aynen öyle.
Sonra Guns and Gears Playtest. Ki sonra kitabı da çıktı bunun. Sanırım kitabı çıkınca bakmadık
Kitap
açıkçası
incelemesi
sınıflara.
yapmadık ama zaten yayınlarımızda biraz Alp sıklıkla Gunslinger oynadığı için
Bir kere oynadı ya.
ama hep oynamayı değerlendiriyor ya
Yani, evet.
arka
Yani
planda.
Gunslinger ve Inventor sınıfları çıktı ve hani şey, mekanik şeyler üzerine bir sürü seçenek çıktı. Sonra şey de sınıfların kendisi de çok eğlenceli yapmışlar. Hiç oynama fırsatı bulamadım henüz ama zaten ikisi de Ankama'nın, yanlış hatırlamıyorsam. Inventor ve Gunslinger Pathfinder 2'de de kendine yer buluyor.
Evet, ama yani playtest bölümü hani dinlemek istemeyebilirsiniz hani. Eğer aradan
Evet.
bu bölümü eğer aradan bölüm seçmek için dinliyorsanız bu bölümü atlayabilirsiniz gerçekten. Sonra çok ilginç bir konuk. Tigolium server'ı, bak bir süredir hakkında da konuşmuyoruz. Tigolium server'ından Discord'da bilmeyenler için RPG oyun server'ı, baya baya büyük bir komünite. Her gün oyunlar oynanıyordu. Yakın zamanda ne yapıyorlar hiç bakmadım açıkçası. Ama oranın kurucusu Emir'le çok güzel bir sohbet etmiştik. Merak edenler 135. bölümü dinleyebilir.
Özellikle Tigordium'la zaten ilgiliyseniz, çünkü nasıl kurulduğu, neden kurulduğu gibi şeyleri de uzun uzun konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, kuruluş hikayesinden oynadıkları interaktif kampanyalara kadar, yaptıkları one shot'lara kadar her şeyi konuşmuştuk.
Sonra sevgili düşman Arkon. Bu sene biz şeyi bitirdik. Good'ları ve Evil'ları bitirdik. Nötralleri bitirmedik henüz, şu an düşünüyorum.
Son yani kaldı nötraller... ama yani.
Evet, şey kaldı. Maelstrom ve Proteanlar kaldı. Çok da sevdiğimiz bir seridir, inanmazsınız.
Ya ben sevgili düşmanı ben arada mesela Psycho Pompler biraz öyle oldu. Ya kullanmadığım çok alakasız bir şeyi hani sadece yapmış olmak için yapınca bazen ya kötü bölüm mü oldu diyorum da, bence çok iyi konsept sevgili düşman konsepti ya.
Ya şey için de güzel. Bizim için de açıkçası hani
öğretici oluyor.
Zorla yani öğretici oluyor. Çünkü zorla gidip belli bir düşman türünü yakından tanımış oluyoruz. İyisiyle kötüsüyle. Çünkü mesela Psycho Pomplar biraz şey oldu gerçekten. Hani zayıf tarafında kaldı. Çeşitleri de çok az. Oyunda kullanmak için verdikleri o hikayeleri de çok dolu değil. Ama ihtiyacınız varsa değil. Genel olarak hani bu planar şeylerin nasıl kullanabileceği konusunda fikirler alabileceğiniz bölümler
bunlar. Bence şey olarak da güzel. Mesela Devil'ların falan hani kötüler bir önceki senede kaldı. 2020'de kaldılar da. Kötü ırklar, kötü şeyler, outsider'lar zaten okuyorsun bir şekilde. Maruz kalıyorsun macera falan. Ama iyiler ve nötralleri bizim okuyup anlatmamız bence insan, hani bu konuya çok ilgili olan insanların lore bilgisini arttırıyor. Normalde okumayacakları, erişmeyecekleri hani casual oynuyorlarsa. Arkonlar da bence bunun başlangıcıydı ve çok fazla şey. Yani çok ben bilmiyorum. Ben Arkonları güzel yazıldıklarını düşünüyorum ve eğlenceli bir bölümdü. Hatta 137 cennet ise bence cennet çok Golaryon'da. Çok güzel yazılmış bir plane. Zaten ben de derin biliyorum campaign'imde cennete plane shift atıldığı için. 137 boyut gezenler, ki o da çok güzel seri. Boyut gezenler cennetle beraber bu iki bölüm bence Lawful Good'ları güzel anlar.
Galiba şu ana kadar en zayıf iki bölüm şey Psycho Pomplar ve Agathion'lar.
Şimdi geliriz Agathion'lara. Yani cennet 7 katı, her şeyi, detayları, ilginç durumları, oradaki DT'ler falan. Güzel bölüm.
Arkon'un hemen ardından aynen. Cennet de var zaten.
Sonra
ondan
138.
Deneyim ve gelişim bölümü ismi bana o kadar şu anda bir şey ifade etmedi
ben
ki.
Ben hatırlıyorum. Ne alternatif XP ve progression sistemlerini konuşmuştuk. Item progression dahil. Hani Cypher'da nasıldır? XP ile özellik satın alma, D&D'nin standart XP ve level up sistemi. Yani level up hani işte zaten tam o sırada DCC'yi de hani yakın zamanda oynuyorduk. Cyberpunk'ı geçmiştik. Cyberpunk'ta XP ile skill satın alıyorsun. Ve Cyberpunk'ta XP'nin kazanılma şekli çok farklı ya. Cypher da yeni, Numenera da yeni bitmişti. Numenera'da da XP keşfedilme şekli çok farklı. Bir anda bu konu hakkında bir sürü farklı iş yapan sistemi yeni bitirip yeni başlamıştık. Öyle düşün. Şey olarak. Ve o yüzden tam bunu konuşabileceğimiz bir zamandaydık. Ve ilk ki de konuştuk. Bence çok hatırladığım kadarıyla çok ilginç bir bölüm.
Evet, ben şimdi üzerine konuşunca ben de hatırladım. Gerçekten şeydi. Hani tek bir sistem üzerine değil, genel olarak sistemler arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ve hani yeni fikirleri ele aldığımız ilginç bir bölümdü. Ama işte açıp şeyine bakmam gerekti. İçindekiler listesine bakmam gerekti.
Yani tabii Şubat ayındayız yani. Buralarda biraz zor hatırlayacağız. Bir de yorucu ve uzun bir seneydi Atak'ın 2021.
Sonra gene bir Pathfinder, bir klas incelememiz Fighter.
Ki bu daha çok feat inceleme bölümü diyebilir miyiz?
Ya feat, archetype hani nasıl birleştirilir? Çünkü fighter feat'leriyle var olan bir klas zaten. Mecburen feat'lerini de konuştuk.
Ama şeyi öğrendiğimi hatırlıyorum ben burada. Bu weapon özel benim kullanmadığım kitaplarda gelen ilginç feat'ler vardı. Sen okumamı istemiştin, okumuştum. Bayağı büyü, item'lar üstünden mi ne büyü atan fighter evet. Şeyi görmek yani beni de etkilemişti. Aynen.
Ben şey diyeceğim. Önümüzdeki yıl için Pathfinder 2 sınıflarına böyle girecek miyiz mi?
Bilmiyorum. Sonra bu uzun bir konu.
Evet, ben de emin değilim çünkü.
Ya şöyle girmek sıkıntılı. Şimdi neden podcast'te bir sınıfı konuşmamız gerekiyor? Bir sürü arketipi ve bir sürü sinerjik feedler var ve bunlar bir sürü farklı farklı kitaplarda bunları bulamazsın bilmezsen. Pathfinder 2'de öyle değil ki. Klasın alabildiği her şey
feedler belli.
Klasın içinde ya, yani şey o. General feeds diye bir şey yok ya. Yani literally var da yok
var
ya.
Var da
yani yok ya. Aynen. Hani. O yüzden hani konuşsak standart feed ağaçlarını konuşacağız PFK'de. Hani şu anda şey yani konuşuruz ama benim ilgimi çeken bir konu değil yani özellikle.
Hı hı.
Hani şey hakkında evet. Hani sınıfın build konuşmayız, performansı teması hakkında konuşuruz. Hani ama onları da zaten konuştuk. Hani
evet, temasını öyle bir sorun
konuştuk,
var.
Performansını konuşmadık. Hani PFK'de her şey o kadar ne denir? Contained ki class'ın içerisinde zaten. Class hakkında konuşacak yani şu feed çok iyi, şu feed çok kötü, kaderin tüm feedleri kötü diye konuşmanın bir değeri var mı gerçekten? Bu bize yorumlarda söyleyin. Pathfinder 2 sınıflarını incelememizi istiyorsanız bize Discord'da veya YouTube'da veya yorum yazabildiğiniz herhangi bir yerde yazın. Ve neden incelememizi istediğinizi veya incelemememizi istediğinizi anlatın. Çünkü ilginç yani karışık bir konu ya. Neden yani inceleyip evet, incelememek? Evet.
Benim şimdi şey için zaten birazdan onu da konuşacağız. Bu YouTube için bir tam sınıf incelemesi değil ama sınıf nedirdi tanımı falan gibi bir şeyim var, fikrim var. Her sınıf içinde değil.
Yap izleyelim Atakan'cığım.
Bir bakacağım ona işte de işte şey.
Alp yapıyor. Asıl
Alp şey yapıyor, build yapıyor. Ha. Benim aklımda biraz daha şey var. Konsepti üzerinden de değil, mekanik işleyişi üzerinden rolünü belirlemek gibi ilginç bir fikir var. Neyse. Ama yani şey olmayacak kesinlikle. Tam inceleme gibi olmayacak kesinlikle. Ki uzun süreden beri yapmadığımız başka bir bölüm türü olan Ege'yle bölüm.
Burada da ilginç şey şuydu. Ege zaten arada, bölümün adı Ege ve Kader. Ege'ler Fate oynatmaya başladı. Kanalda Fate yayınlamaya başladıktan sonra Ege'yi çağırıp Fate hakkındaki sorularını, konularını almıştık.
Bu arada şeyi söylemedik, bölüm sayılarını söylemedik. 140. Aynen. Şu anda 140'tayız.
Şu anda 140'tayız.
Ardından direkt şeye geçiyoruz. 141 katıl macerası.
Bu da bunun...
Şöyle ki bu bütün sene boyunca aslında bizi etkileyecek bir olaymış. Bunu fark ediyorum şu anda. Çünkü biliyorsunuz sonbaharda Temiz Twitch hareketi oldu ve Temiz Twitch'le beraber biz de Twitch'ten çıktık. Ve bu katıl macerasını yılbaşında yapmış olmamızın verdiği rahatlıkla biz çat diye çıkıp YouTube'a kendimizi entegre edebildik.
Ve burada çünkü şeyi falan hemen şeyi söylemek lazım. Bizi destekleyen 200 Torba Çimento, El Camistarok ve En Kahraman'a teşekkür etmekinin daha evet. iyi bir yeri olamaz herhalde.
Kesinlikle olamaz. Çok güzel düşündün onu. Yani şey ilk yapmışız bunu çünkü şeyi gördük sonra hani daha önce YouTube'a ayağını atmamış yayıncılar bayağı sorun yaşadı, hala yaşıyorlar.
Biz
çünkü
biz bu bölümde ne konuştuk, lafım bitti sandım, özür dilerim. Biz bu bölümde ne konuştuk diyecektim. Biz de o anda heyecanımız, nasıl videolar yapmak istediğimiz, hala dediğimiz bazı şeyleri yaptık, bazı şeyleri yapamadık, hayatlar şeyler, Atakan'ın hayatı, benim hayatım falan derken ama ne sözler vermiştik, nasıl heyecanlıydık, dinlemek isterseniz katıl macerası 141. Ne bak, şu ana kadar içinde ne konuştuğumuzu hatırlamadığım ilk bölüm. Çünkü her şeyi konuşmuş olabiliriz, tamam mı?
Gerçekten. Ya şeydi sanırım. Ne oldu, nasıl oldu, ne yapmak istiyoruz gerçekten şey. Zaten görecek kısa bir bölüm bakarsan.
142 bu benim bölümüm. Yani entrik oynatmak diye. Bu aralar birazcık şey. 2021'in başında GM'lik konularına odaklanmak istemiştik. Çünkü kitap okumak, sistem kitap okumak bölümüyle kapatınca yılı konuda heyecanlıydık. DM atölyesi falan filan da vardı. İşte deneyim ve gelişimle girdik. Entrik oynatmak, birazdan bir bölüm daha gelecek bu konu hakkında. Ve ben ne kadar uzan. Numenera campaign'i yaklaşık olarak yeni bitmişti. Biteli bir ay falan olmuştu. Çünkü hani Ocak sonu falan bitti Numenera campaign'i. Ve Numenera campaign'in son kısmı bence iyi yaptım. Tabii Atakan'ın asıl şey yapması gerekir ama değerlendirmesi gerekir. İyi bir entrika oyunu oynatmıştım. Hani ilginç bir mystery, entrika arası bir şey olarak. Ve hani kendim yazdığımda bir yer olduğu için bunu nasıl yaptım? Hani birazcık dekonstrüksiyonu, nelere dikkat etmek lazım? Benim fark ettiğim iyi yanlar, kötü yaptığım şeyler neydi? Bunlar hakkında konuşmuştuk. Atakan da kendi fikirlerini, eleştirilerini nasıl hissettirdiğini söylemişti diye hatırlıyorum.
Ben aklımda çok pozitif kaldı o bölüm ve ondan önce de campaign'in entrika ile bitiş olan bölümü. Ya çünkü entrika gerçekten yapması zor bir şey ve zaten asıl konuştuğumuz şey de bu. Entrika'nın çünkü bir yandan şey hissettirmesi gerekiyor. Doğal hissettirmesi gerekiyor. Bir yandan da oyuncunun her baktığı yerde bir şey yani çıkan şeylerin hani şey olması gerekiyor. Bulduğunuz bazı ipuçlarının yanlış olması gerekiyor. Bunun bir dengesi var. Ve illüzyonu kaybettiğiniz anda oyun çöküyor. Bence bu bölümde onu çok güzel inceledik. Evet. Ve şey üzerinden de bir örnek üzerinden de inceleyebildiğimiz için çok güzel bir bölüm oldu.
Ama hani boruların sessizliğini izlemediyseniz bile bence keyif alabileceğiniz bir podcast bölümüydü. Ona dikkat etmeye çalıştık. Örneği kullandık evet bazen ama hani örnekten bağımsız da anlatmaya çalıştık. Ve özellikle bu tarz böyle bir entrika ve benzeri bir oyun oynatmayı düşünüyorsanız sosyal ağırlığı yüksek. Game, hani sadece sosyal ağırlık da değil işte. Ya entrika. Game of Thrones var ya işte şeyler, ihanetler şeyler. Ve mystery, bir araştırma, bir konu olan. Ona da değiniyoruz biraz. Bu bölümü dinlemeniz iyi olabilir. Yani gerçekten güzel fikirler var bence.
Evet. Ardından 143 Druid. Druid'i daha önce kısmen yapmıştık. Çok erken bölümlerimizden biriydi. Şekil değiştirenler miydi?
Evet. Yani o bölümde Druid'e odaklanmamıştık da spesifik olarak çünkü şekil değiştirme yöntemlerine odaklanmıştık. Druid de bunlardan biriydi. Evet. Yani o bölümde burada Transportation Wizard'da konuşmuştuk.
Evet, evet. Yani Wild Shape'ine odaklanmıştık daha çok. Çünkü zaten hani aynı mekaniklerle çalışıyor ya. Burada tamamen Druid'e odaklandık ve Druid burada açıklamasında da yazdığım gibi Pathfinder 1'deki muhtemelen Core'daki en güçlü sınıf. Buna bir itirazın var mı Metin?
Var.
Öyle mi? Paladin mi?
Şimdi nasıl baktığına göre Paladin, Monk, Paladin veya Monk da diyebilirim.
Monk da diyorsun, okey. Monk'u hiç beklemiyordum.
Monk şey, nasıl baktığına göre dediğim şey o. Hani sayısal olarak sadece Core Rulebook'a baktığında sayısal hesabı bozuk bir sınıf. Hani evet. Gameplay'de ne kadar güçlüdür, güçsüzdürden bağımsız olarak söylüyorum. Paladin, yani Smite korkunç kuvvetli bir şey. Düşmanını yakaladı mı boss killer. Yani boss killer hani mevzu. Rogue dışındaki hemen hemen her sınıfın güçlü olduğu yanlar var sadece Core Rulebook'a baktığında da. Sadece Core Rulebook'ta evet. Rogue'a kötü davranıyorlar. İnsanlar hep Rogue'a kötü davranıyor. Başta Atakan olmak üzere.
Hak ettiklerinden olabilir. Hayır. Ondan sonra 144 kendi settingini yaratma.
Evet. Bu gene benim için değerli bölüm. Çünkü aslında şu an yok. Yani D&D 5'e ile biraz var. Bir Türkiye'de özellikle hazır setting oynatıyorsan, hazır macera oynatıyorsan sen kötü bir DM'sin diye bir algı vardı bir ara. Ben buna çok karşıyım çünkü hazır setting oynatmanın bence çok güzel yanları var. Ya Atakan da katılıyor tabii ki. Değil mi Atakan?
Evet, katılıyorum.
Yani ben deyince böyle bir garip oldu. Biz bunun garip olduğunu düşünüyoruz bu şeyin ve tam olarak o yüzden bunun hakkında kendi settingini böyle de bir clickbait isimle yaratma. Yani hazır setting ile oynat. Hazır setting kullanmak üzerine bir bölüm şey yaptık.
Ya asıl şey burada hani herkesin kendi settingini yaratmasına
gerek olmadığını açıklamak.
Evet. Yani
bu bir zorunluluk değil.
Yarat tabii ki de niye uğraşıyorsun gibi bir sorun var. Hani şey her zaman daha kolay. Herkesin bildiği daha genel bir settingin bir parçasına bir şeyler kazmak her zaman daha kolay. Çünkü şey tutar kendi içerisinde tutarlı ve hani ilginç bir durumu olan bir setting yaratmak zor iş arkadaşlar. Bunun için yaratma yani.
Evet. Yüzeysel kalabiliyorsunuz. Yani setting evet. Yaratıp mükemmel işler çıkarıyorsanız yani ne güzel bu arada. Hani ya da uzun okumak istemiyorsanız bir one shot için random isimsiz bir köyde oynattınız. Okey bundan bahsetmiyoruz ama random isimsiz bir köyde oynatacaksanız alın bir setting kitabı okuyun. Ya argümanlarımız bölümde var. Gidin 144. Aynen, bölümü var. Dinleyin. Tekrar bize bu bölümü çektirmeyin. Teşekkür ederim. 145 tek sayfalıklar ve routers. Burada Burak Çetin'le beraberdik. Kendisine sevgiler. Çok seviyoruz kendisini. Burak Çetin Türkiye'nin yayınlanmış ilk kendi komünitemizi de etkileyen bölümlerden biri oldu. Özellikle bilmiyorum, en azından Boğaziçi Oyun Kulübü'nde bu bölümden sonra mı bilmiyorum ama yakın zamanda tek sayfalıklar, one pager'lar hakkında bir akım başladığını, bir ilgi başladığını görüyorum. Ben kulüpteki bir iki etkinlikte de ben, Burak Çetin, Burak Tepedelen, evet nedense Buraklar çok seviyormuş tek sayfalık RPG'leri, oynattığımız oyunlar oldu. Onun da etkisi olmuş olabilir ama yani genel olarak komünitede bir şey de gördüm ben, pozitif bir tepki de gördüm one page RPG'lere. O yüzden çok sevdiğimiz bölümdü ve hani ona yakın sistem tanıtmıştık diye hatırlıyorum. 8 tane sistem tanıtmışız ki biri Burak Çetin'in yazdığı bir sistem ve hatta D12 masada da oynatıldı Routers. Çok da pozitif feedback alındı. Bir bakın derim bu bölüme.
Ya, genel olarak bence RPG kültürünü genişletmek istiyorsanız yapabileceğiniz en kolay ve en zahmetsiz şeylerden biri one page RPG'lerin nasıl işlediğini görmek, oynamak, denemek. Çünkü gerçekten diğer sistemlerin ağırlığından bağımsız ve hani küçük oldukları için geleneklerden de çok bağımsız işler yaratabiliyorlar. Bir yandan şey gibiler, bilgisayar oyunlarındaki indie oyunlar gibiler o açıdan. Ki eğer böyle bir ilginiz varsa lütfen şey yapın. Ben senin lafını iki defa mı kesiyorum?
Yok,
lütfen.
Yok. Hayır, ben şey diyeceğim. Ben senin lafına bir boşluk yapmak istiyordum, yakalamak istiyordum. Çünkü tek bir mekanik, hani sen bir sonra konuya geçme. Tek bir mekanik incelemek için çok iyi. Çünkü one page'lerin olayı o. Tek ilginç bir fikir geliyor akıllarına ve onu yapıyorlar. O yüzden hani bu konu, bu RPG'lere hani casual oynuyorumdan öte biraz kafa yormak istiyorsanız mekaniklere, one page okumak çok iyi. Çünkü başka hiçbir, mesela bazen belki iyi bir fikir geliyor aklına ama sistemin geri kalanıyla uymadığı için yapamıyorsun. Burada aklına iyi bir fikir geliyor ve sadece onun üstüne bir oyun yazıyorsun olmuş oluyor ve o yüzden iyi fikirlerle dolu bir havuz one page RPG'ler.
Şeyi söyleyeceğim one pager'larla ilgili. Bir de kısa olduğu için hani normalde başka bir sistem denemenizi çok öneriyoruz biz, herhangi bir sistemi. Ama bu one pager'lar denemesi ekstra kolay sistemler. Çünkü zaten 1 veya 2 sayfalar.
145'i de bitirdiğimize göre 147'den devam edebiliriz. ben bunun için bu arada lafa girmeye çalışıyordum Atakan biraz önce. Hani senin lafın bittiği anda 146 demedi.
Hayır.
146. Biz geçen sene bir halt yedik. 1 Nisan'da D&D 4th Edition oynadık. Pişman mıyız?
Değiliz. Bence de değiliz.
Bence iyi bir deneyimdi.
Ama yanlış oynamışız onu. Sonradan Arya ile konuşurken şey yaptık.
Nasıl yanlış oynamışız?
Ya da yanlış oynamamışız da şeymiş, bazı yaptığımız kabuller o bölümde yanlışmış. Çünkü şey yapıyormuşsun, level atladıkça yeni yetenek almak yerine hani düşük seviyedeki yeteneğini daha güçlü yeteneklerle değiştirerek, yani toplam yetenek sayısı aynı kalarak ilerliyormuşsun. O bölümde özellikle şey konuştuğumuzu hatırlıyorum çünkü. Daha level 1'den bu kadar seçenek var. Level 5'te nasıl oynayacağız bu oyunu?
Evet. Ya ama şey, bir level sonrasını çok okumamıştık aslında hani.
Evet.
O biraz şeydi. Ya D&D 146. bölümde D&D 4th Edition oynamamızın incelemesini yaptık ve Pathfinder 2nd Edition'daki bazı fikirlerin D&D 4'tan geldiğini fark ettik. Bunun hakkında da konuştuk o podcast bölümünde diye hatırlıyorum. O yüzden ya biz gömüyoruz ama aslında bilmeden konuşmak kötü bir şey. Neymiş bu D&D 4th Edition diyorsanız siz acı çekmeyin diye biz çektik. Gidin dinleyin, izleyin.
Ya ben zaman geçtikten sonra biraz daha da yumuşadım, biliyor musun sistema?
Bir şey söyleyeceğim Atakan, hatırlatırım. Okurken yumuşamıştık, oynayınca şey olduk, bozulduk. Senede bir senede bir defa oynamamız mı gerekiyor senin kötü duygularının taze kalması için? Hani unutuyorsun, ısınırsın, oynasan gene göreceksin Anya'yı, Konya'yı. Ya arkadaşlar.
Bilmiyorum, belki hani şey, böyle birkaç hafta arda arda oynasak hızlanabilir bazı şeyler.
Atakan. Neyse, yorum yok. Yorumlar 146'da. 147, evet. D&D 4th Edition'da yapmadığımız bir şey Nirvana'ya erişmek. Evet. 147 boyut gezenler Nirvana hakkında. Nirvana Neutral Good Play. Şeyin Paizo'nun bu arada Taipon var. Astral Seyahat yazmışsın. Seyahat olacak o Atakan. Düzeltirsen sevinirim web sitesinde. Seyahat Nirvana yani Neutral Good Plane ve Chaotic Good Plane hakkında Paizo hani cennete yazdığı kadar fazla şey yazmıyor. Biz de sizin için bunları aradık, bulduk, inceledik. Boyut kesen bölümleri hakkında konuşacak, söylenecek çok şey yok. Yani hepsi güzel setting bölümleri. Nirvana'da bence evet, ilginç bir yer. Ve 148'de de hatta Nirvana'nın o şeyleri, hayvan insanları, sakinleri, Agathionlar hakkında konuşuyoruz. Agathionlar, Atakan biraz önce dediği gibi, Agathion da çok fazla içeriğe sahip değil. Ama zevkliler, yani farklılar, stat blok görmek iyidir deyip sözü sana bırakıyorum. Çünkü senin çok heyecanlı olduğun bir bölüm geliyor sonra, 149.
149, Spheres of Power. Spheres of Power, Pathfinder First Edition için çıkarılmış bir büyü kural seti. Pathfinder First Edition'daki büyünün büyük büyük kısmını değiştiriyor. Ve çok seviliyor. Yani şeyler arasında, Pathfinder First Edition oynayan komite arasında muhtemelen iki tane büyük third party kural seti var. Bunlardan bir tanesi Spheres of Power. Diğeri de Psionics Unleash miydi?
Öyle bir şeydi.
Evet. Ve Spheres of Power'da sonunda inceledik. Şey yapmadık. Çok öyle hani build yapmadık ama ne var ne yok. Ve hani yaklaşık olarak Pathfinder First Edition'ın third party komünitesinin en sevilen eserlerinden biri nasıl bir şeyi gösterdik. Ya şöyle bir sorun var. Mesela bence hala Pathfinder First Edition'da kalıyor olsaydık daha fazla third party içeriklere el atmaya başlardık gibime geliyor.
Bu arada ben şimdi artık okulumun da bitmeye yakın olmasıyla beraber Pathfinder First Edition'a geri döneceğimi düşündüğüm için ben hani 2 yıl Covid başladığından beri hiç First Edition oynamadım, oynatmadım. Yayına uygun olduğunu düşünmüyorum çünkü. Online, daha doğrusu online oynamaya çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ama ben şimdi fiziksel oyun oynatmaya başladığımda tekrar, şu anda dönünki masada dışında oynatmıyorum. Pathfinder First Edition oynatacağım. Ne oynatacağım? En sevdiğim sistem
çünkü, o. Çünkü Spheres of Power yanında bir de Spheres of Might var. Yani şeyler için, Marshall'lar için özel yetenekler içeren bir kural seti. Ve ben bu bölümde istediğimi hatırlıyorum. Bir de Psionics Unleashed'e bakalım.
Bakalım hani diğer... bir ara. Bu sene de buna bakalım.
Okey, bakalım. Ya işte sorun, çok Pathfinder'ı Second Edition'a geçtim gibi hissediyorum.
İşte ben
artık
döneyim bir. Mart Nisan gibi konuşuruz. Ben çünkü planım Şubat'ta, hani şimdi tabii iş hayatım nasıl, neyse bunları sonra konuşuruz ama hani bir tekrar oynamaya başlamak. Ve ve bence en iyi konuklu bölümlerimizden biri.
Evet.
150.
Arya şöyle bir şey oldu Arya'nın bölümünde bence. Arya ile çok konunun şeyi muhabbeti yaptık. Konunun içinden muhabbet yaptık. Ve Arya çok özellikle Fifth Edition konusunda çok aksi fikirlerle geldi karşımıza.
He, şimdi birazcık Arya stanlemek istiyorum. Özür dilerim, teşekkür ederim.
150. bölümdeydi
aynen, bu arada. Aynen, 150. bölüm. Atakan'ın beni susturduğu ve hala kızgın olduğum bölüm. Ya Arya mükemmel bir insan. Çok iyi bir konuşmacı, çok iyi bir içerik üreticisi. Bence ben şahsen bayılıyorum kendisine yaptığı içeriklere ve ne denir? Şey konusunda da bizim Atakan'la sorunumuz şu. Birkaç küçük konu hariç çok benzer fikirlere sahibiz. Beraber öğrendik bu hobiyi. Beraber geliştirdik. Beraber gelişmeye devam ediyoruz. En çok birbirimizle oyun oynuyoruz. Fikirlerimiz çok aynı. Fikirleri yani bizi, en az bizim kadar tecrübeli bir içerik üreticisi ve fikirleri bizden farklı ve ama bizde ve hani çünkü bunların hepsi farklı farklı zor bulunan şeyler. Bir de üstüne fikir tartışmayı seviyor. Bu en büyük sorun. Mesela fikirleri farklı olup tartışmayı sevmeyen insan da çok çıkıyor. Arya ile 1,5 saat şey konuşmak, işte 5E'den girip World of Darkness'tan çıkıp Planescape, D&D 4th Edition, sonra onun oynattığı işte kendi yaptığı sistem falan derken çok eğlenceli bir tartışmaydı. Yani şu bu seneden bir bölüm dinleyecekseniz ben 150'yi dinleyin derim. Çok fazla farklı farklı konunun olduğu çok güzel bir bölüm.
Ya şöyle, eğer yeni geliyorsanız bu podcast'te 150'yi dinlemeyin.
Ha tabii.
Zaten varsanız, arada bakıyorsanız 150'yi dinleyin.
Yani şey için açtıysanız ya, evet mesela şey için de her bölümü dinledim. Sizi seviyoruz. Her bölümü dinledim. Ben bu şimdi sene bölümünden de bir eski yad edeyim. Mesela ben aynen bu birkaç gündür sevdiğim podcastlerin favori bölümlerimi tekrar dinledim Ataka. Tamam mı? Hı hı. Böyle bir şey yapmak istiyorsanız bence doğru cevap 150. İşin komik yanı kendi settingini yaratma bölümü de bence çok eğlenceli bölümdü. Ve falan ama hani ya da işte bu garip garip konular hani deneyim bölümü olsun, işte entrika bölümü olsun, bunlar farklı konular ya. Hı-hı. Onlar da dinlenebilir ama Arya yani 150. Öyle.
Hemen ardından 151'de Roll20'nin yayınladığı istatistikler üzerinden Pathfinder 2 D&D 5 oynama oranları dünya çapında nasıl değişmiş?
Onu inceledik.
Bunu inceledik.
Ve başlıktan anlaşılmıyor ama bu bence çok önemli bir Pathfinder Second Edition'ı bir yıldır iki yıldır oynuyoruz. Düşüncelerimiz neler diye bu bölümde konuştuk diye hatırlıyorum.
Öyle evet, ben de içeriğine bakınca mısını ayırmayı unuttum, bir typolu daha açıklamanın içerisinde Pathfinder 2'yi konuştuk. Ve şeyi konuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Paizo Pathfinder 2'yi başarılı buluyor mu?
Evet. Onu acaba Paizocon haberlerinde de konuşmuş olabiliriz. Emin değilim 153'te.
Olabilir, olabilir. O dönem bir çünkü o evet. Konuda şüphelerimiz vardı.
Hatta buradan hazır organik 151, hani arada bölüm atlıyorum da 153'te de bu dönemde Pathfinder 2 ile ilgili duyurulan haberleri konuştuk. Secrets of Magic başta olmak üzere çıktı şu anda. Ve işte oradaki büyüleri falan konuştuk. 153'te de Paizocon haberleri. Bu Paizo Pathfinder 2'yi başarılı buluyor mu konuşmasını ya 151'de ya 153'te yaptık. Hangisi acaba?
Evet. Arada bir 152.
Aa yo, melek... 151'de yapmışız. Başlık atmışsın. Niye beni kesmiyorsun?
Duydum ya.
Ha, duymadım.
Ha, ben. Okey. Neyse, hatta typolu başlık.
Ha. 151'deymiş. Evet. 153'ü unuttum.
Tamam. Neyse ama 153'te de Paizocon'dan gelen haberleri konuştuğumuz bir haber bölümüydü. Onun ikisinin arasında bir sevgili düşman melek var. Çünkü melek good plane'lerin hepsinde bulunan bir outsider türü. Ve genel olarak...
Ve çok yani şeye göre hani Agathion'a falan göre çok daha dolu dolu. Hatta Atakan o bölüme bana çok güzel bir sürpriz yaptı. Eski D&D'deki hallerini de araştırıp geldi.
Ve şimdi içine girip baktığımda kesinlikle söylemeden geçmek istemeyeceğim bir şey. Soykan Söner'in meşhur parçası Sistemsiz'de bu bölümün içerisinde kendine yer buluyor.
Aa, o burada mı?
Evet, bak gir açıklamasına.
Ha tamam, süper.
Şey değil mi? Coral Angel mıydı? Şey yapan.
Aa, hiç hatırlamıyorum.
Coral Angel'ın ağzından söylenen Sistemsiz parçası bölüm içerisinde kendisine yer buldu.
Var ya, Soykan'a buradan bir teşekkür edelim. Zaten her sene aslında teşekkür etmek gerekiyor. Her zaman bizim yanımızda olan bir insan. Ve şey yaptı. Ne denir? Hatta bu dönemlerde de Fantastic Fate'i falan oynamış olmamız gerekiyor. Yakın bir zaman içerisinde. Hani o galiba. Da bizim kanalımıza büyük destek oldu. Biz de geldiler, sağ olsunlar, oyun oynadılar. 2021'de bu oldu. Bu unutulmasın yani. 2021'de hani şeyler, podcast bölümleri dışında iki tane çok önemli yayın vardı. Biri Fantastic Fate, biri ne bir zamanı gelince geliriz. Fantastic Fate ne denir yaptık. Ben Soykan bizi çok destekliyor ve ya bir nota vermesini rica etmiştik. Şarkı besteleyip yollamış ya. Yani neredeyse.
Evet.
Buradan sevgiler kendisine.
Hemen ardından çok sevdiğimiz oynadı. Hani ben kesinlikle şaşırdım bu kadar eğlendiğime.
Atakan oynamak istemiyordu Tales from Blue.
Ben yani şey oldum. Metin çağırıyor, tabii ki gideceğim diyerek. Hani çok hevesli olmadan girmiştim oyuna. Ama Tales from the Loop diye bir oyun oynadık. Sistemi ayrı tatlı, oyun teması ayrı tatlı, o settingi ayrı tatlı. Oynadığımız karakterler çok içten pazarlıklı olabilir ama çok eğlenceliydi.
Şimdi, olabilir derken seninki evet ve burada bir durup bir şey. Doğukan, Rüveyda, sen üçünüz aktörlük yaptınız resmen. Yani ben, ya, siz taşıdınız oyunun yayını ya. Çok çok... Yani izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Çok eğlenceli bir seri ve Atakan'ın karakteri... Yani ben bu kadar karakter draması, karakter konflikti 13 yaşındaki çocuklardan beklemiyordum. Anlatabiliyor muyum? Yani
lütfen en ağır karakter dramaları 13 yaşındaki çocuklardan çıkarmadın.
Belki de hani orada böyle bir gerçeklikten kopup frenleri kırmak var ya, karakterlere çok iyi girdiniz hani.
Evet.
Ve şiir gibi oyundu. Şiir gibi sistemdi. Sistem akıyor. Sonra D12 Masada da oynattım başka insanlarla. Eda da oynadı. Eda ve hani o gün oradaki herkes. çok güzel aktı gene sistem. Ya Tales from the Loop çok iyi sistem. Oynatın, oynayın, oynatın, oynattırın. Bence. Evet. Şimdi Things from the Flood'um geldi. Rafımda duruyor, bir ara okuyacağım. ve sonra rüşvet aldık.
Evet, D20 Masaüstü Oyun Kulübü'ne buradan selam olsun.
Evet, bize rüşvet verdi. Tekrar tekrar Yakup diye zorla bölüm çektirdi bize podcast. Buradan hani yani bunu ben itiraf etmek zorunda olduğum, hatta bölümün başında şey, Atakan yanlışlıkla parayı saydığım kısmı bile koymuş.
Hani yanlış hatırlamıyorsam şey de oldu. Aynı bir noktada seni podcast'in dışına alıp Magic konuştuk.
Evet, yani her zaman. Yakup tabii gelecekti ki. Siz Magic konuşmayacaktınız. Sonra yani Yakup evet. Bildiğimiz, sevdiğimiz D20 Masaüstü Oyun Kulübü'nden Yakup, sohbeti her zaman çok keyifli. Çok gol gol, çok şamata bölümler oluyor. Özellikle de Atakan ve Magic seviyorsanız şey, kesinlikle 155'e de bakın. Yani güzel konuklu evet. Bir bölüm. 156-157, 156 sevgili düşman Azata, 157 Elysium. Gene bunlar işte kardeş bölümler. Azatalar, Chaotic Good canlılar. Elysium'da onların yaşadığı plane. Elysium Nirvana'ya göre bence daha dolu bir plane. Ve ben Elysium'u seviyorum. O yüzden Elysium hakkında da güzel güzel konuştuk. Zaten Desna canım, aşkım, bir tanem. Tabii Shelly'nin üstüne bir koklamıyorum ama yani Shelly'nin, Desna falan, bunlar güzel tanrılar ve Elysium'da anlattık bunlardan da. Nirvana'da da Shelly'nden bahsettik ama olsun. Ben saçmalıyorum. Bir sonraki bölüm 158.
158. Aksiyon matematiği. Bu bölümde farklı sistemlerin belli şeyleri, çözüm matematiklerini karşılaştırdık. Elimizde de en büyük iki örnek Pathfinder 1-2. Hadi bir de üçüncü örnek D&D 5'ti.
Numenera falan çünkü da girmişiz.
Kesin girmişizdir. Ya buradaki ana konumuz ama şey değildi. Herhangi bir spesifik sistemdeki durumdan ziyade bunları nasıl şey yapmamız lazım, ele almamız lazım konusunda genel bir bakış attığımızı hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ya Pathfinder 1'e ya Pathfinder 2'ye derin girdik.
Ve
sanırım Pathfinder 1'e derin girdik.
Sanırım ben de sanırım Pathfinder 1'e derin girdik diye hatırlıyorum. Ama şeye bakıyorum şimdi. Bu bölümün ön konularından bir tanesi senle geçen sene en böyle anlaşamadığımız konulardan biri.
Süper kahramanların klon dövüşleri.
Evet, şimdi tekrar girmeyelim ama çok eğlenceli tartışmaydı. Gidin dinleyin.
Evet. Ve bu da şey hani ya tam olarak GM'lik önerisi de değil buradaki şey. Tam olarak oyuncu önerisi de değil. Daha çok hani genel sistemler arasında karşılaştırmalar yaparak genel bir düşünce şekli sunduğumuz bölümlerden
RPG
biriydi aslında.
RPG teknik. Technical RPG bölümlerinden biriydi gene.
Yani, aynen.
Bu hobinin o kısmıyla ilgileniyorsanız. Bu iyi, bir şey söyleyeyim mi sana? 2021'de iyi yapmışız hani böyle teknik bölümleri. Ben çok yapmadık diye hatırlıyordum.
Ya 2 mi 3 mü şu ana kadar? 2 galiba bu.
Yani entrika var, deneyim var.
Ha evet. Okey, onları da söylüyorsun.
Aynen. Tamam,
evet,
5 evet. Bölüm falan.
İlk yarısında hiç çalışmışız gerçekten.
Aynen. İkinci yarısında hiç yapmadık.
Sonra Karmaga. Sen seversin.
Ya seyahat rehberi konseptini son Magnimara da yaptık aslında. Şu bak, seyahat rehberi serisine de bir tekrar daha önem vermek lazım. Hani
Absalom'un kitabı da çıkmışken aslında.
Aynen, o kitap, ben ön sipariş verdim. Gelsin, özellikle bir Absalom seyahat rehberi de belki geri dönmek lazım bu seriye. Hı hı. Seyahat rehberi serisinin ilk bölümü Karmaga seyahat rehberi. Şehir settingi gene yazması, daha da önemlisi canlı hissettirmesi zordur. Çok eskiden 2019 olabilir, 2020 olabilir. Şehirde oyun oynatmak diye bir bölümümüz var bizim. Güzel bir bölüm olduğunu hatırlıyorum. Ama spesifik olarak bir şehrin içeriğini anlatmak eğlenceli bir şeydi. Ve Karmaga benim için dışını iyi bildiğim bir yer olduğu için de benim için çok eğlenceli bir bölümdü. Ve benim için eğlenceli bir bölüm demişken bir sonraki bölüm benim için hiç eğlenceli bir bölüm değildi. Çünkü sevgili dostum, can yoldaşım Eda geldi.
Ve
bu bölümde bana sizin ikinizin toplanıp tertemiz saldırdığını hatırlıyorum. Bana
hangi konudaydı acaba?
Hatırlamıyorum
ya.
Ama bana çok iyi, yani zaten Eda bir numara o konuda. Beni çok iyi kıstırıp gömdüğünüzü hatırlıyorum.
Annemler evde yok konusu varmış.
Aynen. Yani, şaka bir yana, Eda her geldiğinde, her konuştuğumuzda, her yayına konuk olduğunda çok eğlenceli zaten yani. Bir kişilik ve süper bir bölümdü. Eda'nın sualtı sevgisi, oynadığımız tüm oyunları konuştuk. Bu aralar Eda işe ağır yüklendiği ve sabah 5'te kalkması gerektiği için işe gitmek için full time'a geçti. Bu aralar çok şey yapamıyoruz, benim de okulum falan, ama bizim kanalımızdan eksik olmayacak bir insan. Ki zaten D12 macera diye FRP oynuyoruz'a gittiğimizde de kırmadı geldi. Yani Eda öyle.
Oradaki tişörtlerinizi de
Kıvanç
kesinlikle tasarladı. Kıskanmadım.
Kıskanmadın, aynen. Aynen öyledir zaten. 160 daha fazla Eda. Ya konuklu bölüm dinlemeyi seviyorsanız bizim birazcık hani iç geyiğimiz, yani birbirini tanıyan insanlar olarak çok keyifli geyiğimizin olduğu bir bölüm.
Şimdi sonra bir şey bu, ekipmanlara girelim dedik.
Bu bölüm fail'dir. Bu bölüm biz Ultimate Equipment'taki tüm ekipmanları yapacağız diye girdik. Ve olmadı. Sadece yüzükleri yapıp çıktık. sadece Pathfinder 1'e yüzüklerini yapıp çıktık.
Evet. Sonra sanırım bir kere daha geri döndük ama üçüncüsünü yapmadık diye hatırlıyorum.
Döndük mü? Galiba... Bakarız. Sanki birazdan döndük. Göreceğiz.
Birazdan göreceğiz.
Ben dönelim diye düşünüp dönmediğimizi hatırlıyorum. Abi ha, bölümün entrisini açıp 20 tane yüzük hakkında mı ne konuşmuşuz? Oha bize ya.
Evet, evet. Ve şey yani. Okey,
normal. Bir de 1'e. Hani artık kimse oynamıyor. Evet.
Sevgili düşman Monster Simonite. Şimdi sevgili düşmanı hep, yani bu yıl içerisinde şeylerle andık. Outsider'lar ve ilgili plane'lerle andık. Ama aslında sevgili düşman böyle başlamadı. Aslında sevgili düşman gerçekten Ranger'ların favored enemy class feature'ındaki düşmanlara bakalım diyerek başladı. Burada da Monster Simonite, yanlış hatırlamıyorsam çünkü tam ara vermiştik şeye. Bitmişti Good'lar. Agathion'ları aynen konuştuk. Nötrallere geçmeden önce bir araya planlarla alakası olmayan bir sevgili düşman alalım dedik ve Monster Simonite'lere göz attık.
Monster Simonite'de ilginç, özellikle ilginçler çünkü gerçek dünya mitolojilerinden beslendikleri için genelde Monster Simonite'ler konuşması da zevkliydi. Yani Centaurlar, Minotaurlar, Medusalar, Harpiler diye başlıyor bölüm zaten. Genel olarak bayağı ilginçti konuşması. Evet. Mitolojilerde anlatılan özelliklerin Pathfinder 1'e ve 2'ye mekaniğe nasıl yansıtıldığını incelemek ilginçti. Ben bu konudan ekstra zevk aldığımı hatırlıyorum. Hani.
Bir de şey, Monstrous Physic özelinde de ekstra biraz konuşmuştuk. Yanlış
hatırlamıyorsam. Evet, o büyüyü kuvvetli yapan şeylerden biri bunları bilmek çünkü.
Evet.
Sonra Cavalier ve Atlı Dövüş. Şeyi fark etmişiz herhalde, biz böyle boş boş konuşuyoruz. Biz tüm sınıfları bitirdik, ve Cavalier yapmadığımızı fark etmişiz herhalde.
Ya şöyle, Cavalier aslında bazen yapmayacağız diye, birkaç defa yapmayacağız diye konuştuk. Daha sonra şeyle birleştirmeye karar verdik. Atlı dövüş kurallarıyla birleştirmeye karar verdik. Çünkü Cavalier yani biraz sıkıcı bir klas.
Ya çok eğlenceli olabilecek bir şeymiş de.
Olmamış yani, ne yazık ki. Ya daha sonra bunu çözmeye çalışan bazı arketipleri falan çıktı. İlginç arketipleri var o açıdan. Birkaç tane çok ilginç arketipi var. Ama hani kendine düzgün bir niş ayıramamış bir klas. Çünkü şeyden, atlı fighter'dan niye Cavalier oynayayım? Birkaç sebebi var. Zaten bu bölüm içerisinde konuşuyoruz.
Buna bakmam sonra... gerekti.
Bu şey Secrets of Magic değil mi?
Tam değil. Bölümün yarısından fazlasının Discord'da gelen sorular... genel olarak haberler, iptal olan bir convention vardı United BKFK'nın. Şey, Avatar Last Airbender Kickstarter projesi, işte D12 masada, ya yani haberler, güncel haberler diye girmişiz Evil Head Games'a. Sonra bir sürü birkaç tane hatırlıyorum, uzun hani 2-3 soruydu ama çok uzun cevap verdik. Oyunlarda duygular nasıl yansıtılmalı ve oyunlarda bulmacalar nasıl yapılmalı hakkında Discord'daki uzun gelen sorulara uzun cevaplar verdik. Sonra da Secrets of Magic ve Magus değerlendirmesi. Hatta Pathfinder 2'ye falan da konuşmuşuz. Listeye bakıyorum. Ama yani şeydi. Genel olarak iki tane çok ilginç soruya cevap verdiğimizi ve onlar hakkında bir 20-30 dakika konuştuğumuzu hatırlıyorum. Güzel bir konuydu o. Yani o yüzden Secrets of Magic'e sorular diye şey yapmışsın. Sen
ismini söyledim mi söylemedim mi emin değilim. 164 sorular ve sırlardı bu.
Ve tam bu sırada çok önemli bir durum daha var yılla ilgili. Kısmet Destesi oyunu tam bu hafta falan oynanmış. Tarih olarak çünkü Eylül başındayız. Kısmet Destesi, Cansungur'un bize ya PF2'ye nasıl oldu arkadaşlar ben merak ediyorum diye yayında attığı bir muhabbeti Atakan'ın yakalamasıyla başlayan bir sürecin sonudur. Doğru mu anlattım?
Evet, tam olarak öyle oldu.
Ben güzel olduğunu umduğum bir manşet yazdım. Çok ter dökerek yazdım o manşeti. Gergindi benim için. Atakan'la uzun uzun tartıştık, şey yaptık ve Arya, Soykan, Can Sungur, Alp Atakan 5 oyuncu eşliğinde Pathfinder 2'ye denedik. 4 level. Güzel, çok zaten hani izlenme falan manasında en yüksek sayılara ulaştığımız yayın oldu. Çok da eğlenceli bir yayındı. Zaten çok güzel insanlarla yaptık yayını. Çok da güzel destek aldık. Bir sürü yeni izleyiciyle, dinleyiciyle o yayın sonrası tanıştık. Oradan bizi gelen ve şu anda bizde kalan herkese sevgiler. Umarım beğenmeye devam ediyorsunuzdur kanalımızı. Ve tabii yayının ilginç yanları da vardı. Yayın biraz fazla uzadı. Oyunla ne yapacağımıza karar veremedik. Bazı şeyler oldu ve oyunda tatsız bir an da yaşandı. Bu tatsız an derken yani herhangi bir oyuncunun üzüldüğü falan değil. Hikaye içerisinde ağır bir konuya girdik ve birazcık kötü bir yerde kaldık. Ve tam olarak bunlarla baş etmek için de ne yapmamız gerektiğini bir sonraki podcast bölümünde konuştuk. Bir sonraki podcast bölümü 3 şey anlatıyor aslında. Birincisi X kart sistemi. İkincisi biz GM'ler oynuyor bu kısmet testesi yayınında neler oldu. Üçüncüsü de ben bu yayına hazırlanırken one shot yazmak üstüne çok kafa yorduğum için one shot yazmak üzerine böyle üçe bölüp konuştuğumuz bir bölüm oldu. Çok önemli bir bölümdü benim için.
Hı hı. Yani şey için de güzel oldu. X-Card'ın nasıl kullanıldığını göstermek açısından da bence güzel oldu bu.
Tabii yani keşke yayında daha düzgün kullanabilseydi. Ya o şey çok güzel bir yayında yani o şey kısmı. O küçük yaşadığımız problemi de şeyde 165'te anlattık. Merak eden varsa neler oldu, neler yaşandı. Oradan dinleyebilir. Ama genel olarak one shot ya hani hem iki farklı büyük GM konusu. Biri masadaki işte tetikleyici içeriği nasıl kontrol altında tutabileceğimiz hakkındaki bir sistem olan X-Card ki daha önce de biz X-Card hakkında konuşmuştuk. Pathfinder 2'yi incelerken çünkü kitabın içerisinde anlatılıyordu. Hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum.
Hem de şey one shot yazmak genel olarak bence campaign yazmaktan daha zor bir şey. Çünkü tek seansta 3-4 saat içerisinde başlayıp yükselişi olup climax'ı olup biten bir hikaye anlatman gerekiyor. Atakan da yakın zamanda bu konuyu çok kafa yormuştu Fantastic Fate yazarken. Ben de işte kısmet testesi için kafa yormuştum ve kendi tespitlerimizi anlattığımız dolu dolu bir bölüm oldu. Bu senin en içi dolu bölümlerinden biri olabilir 165.
Özellikle bu hani GM tips
aynen
kategorisi içerisinde. Hemen ardından gene bir çift Axis ve Inevitable.
Kaçınılmaz bir bölümdü diyebilir miyiz?
Kaçınılmaz bir bölümdü.
Çekmemiz kaçınılmazdı. Inevitable. Aynen.
166 ve 167 kendileri.
Axis çok ilginç bir play.
Axis yani Axis'te şöyle bir şey var. Axis kesinlikle şeylerden daha güzel. Diğer nötral, yani şu ana kadar incelediğimiz diğer nötral plane'lerden daha detaylı ve ilginç bir plane. Ama sanki bir yandan da bir şeyi eksik Axis'in.
Evet, zaten şey var. Yani cennet cehenneme çok odaklanıp payızo nötrallere hani az odaklandığını biliyoruz. Çünkü şey hani setting'in ana konfliktini lawful versus chaos üstünden değil, good versus evil üstünden işlediği için şeyler bu plane'ler birazcık ortada kalmış diyebiliriz bence.
Ama aslında şöyle, setting'in ana konflikti good versus evil derken hani ana odağı bu ama bir yandan da değil. Çünkü hani setting'in hikayesinin ana konfliktinin good veya evil'la bir alakası yok.
Tabii.
Öyle bir durumu var.
Genel D&D like fantasy'nin genel konflikti good versus evil ya.
Aynen.
O manada.
Yok, onu anladım da işte şey mesela şeyde Forgotten Realms'de daha çok Love versus Chaos ya, hani Blood Wars falan var. Öyle bir şey de yok Pathfinder kozmolojisinde. Onun için Axis'in kendine bir rolü kalmamış gibi bir sorun var. Diğer iki neutral plane'de bunu farklı şekillerde çözüyorlar. Yani Maelstrom'a açıkçası gelince bakacağız da bir fikrim var sonuçta şu anda Maelstrom'un görevinin ne olduğu konusunda. Onu farklı şekillerde çözüyorlar. Axis biraz ortalama plane gibi kalıyor. Ve Inevitable'lar açıkçası Inevitable'lar Axis'ten daha ilginç bence. Çünkü bir yandan böyle mekanik yaratıklar, bir yandan canlılar. Ve bir yandan da o şeyle world neydi? Ne mind'la bir şey mind'la birleşik var oluyorlar ya.
Evet. Ben de şu anda ismini unuttum ama hatta onun Starfinder'a falan yansıması derken
God orada mind ilginç
şeyler var. Godmind.
Aynen. Inevitable'ları da öğrenmek isterseniz o bölüme bakabilirsiniz.
168 biraz önce Psionic'ler dedik. Pathfinder 2'ye de gelecekler ve gelir hani Dark Archive kitabı üzerinden gelecekler. Bence hani setting ilginç bir setting kısmı. Birazcık Dark Archive PFS'de bir faction. Chelyax, eski Chelyax faction'ı. Burası üstünden işleyecekler. Yoksa sadece isim benzerliği mi hala bilmiyoruz. Ama playtest'te iki yeni sınıfı inceledik.
Çok yaşa.
Arada arada hala yeni bir bilgi varsa da ben de bilmiyorum. O yüzden ama psychic ve taumaturge hakkında konuştuk bu bölümde.
Ya ikisine de değişiklikler geleceğini biliyoruz. Taumaturge'e şey vardı ya hani cantrip'leri güçlendirme üzerineydi ya çoğu gücü. Ve hani şey vardı bir tane 3 tur sonra focus point harcamadan cantrip güçlendirmeye başlamasını sağlayan böyle rage'imsi bir yeteneği vardı. Gücünü oradan alıp biraz daha şeye vereceklermiş. Cantrip'lere vereceklermiş. Onunla ilgili bir geri bildirim yaptılar. Şeyi de biraz değiştireceklermiş. Taumaturge'un bu ezoterik antitesis yeteneğini de biraz değiştireceklermiş. Daha temasına uyabilsin diye. Zaten biraz ikisi de bayağı ilginç. Hani Pathfinder 2'nin de Pathfinder'ın da sınırlarını aşan ilginç şeyler deniyordu. Bakalım.
Bakalım. Yani gelince göreceğiz artık. Gelince göreceğiz. Gerçekten öyle bir durumu var. Ama hani Pathfinder 1'deki şeylere kıyasla, Psionic'lere kıyasla buradakiler daha iyi geliyor gibi hissediyorum. Çünkü şeyden dolayı zaten.
Psionic bir psychic.
Yani. Aynı şey.
Değil ama değil. Şöyle değil. Psionic'lerin, Psionic deyince sen belli bir enerji havuzundan büyü yapıyorum büyü sistemini.
Ya tabii. Haklısın. Söylemiş olursun. Özür dilerim. Psychic şeyde 1E'de okalt sınıflar diye denediler. Beğenilen kısımları oldu. Şimdi hani kalan yaptıkları her şey zaten hani o 40 yıldır yapılan külliyat. Ama burada şimdi yeni bir şey denediler okaltta. PF1E'nin üstüne şimdi yeni bir şeyler koydular. O yüzden hem PF1E'den daha iyi ve daha oturmuş bir şekilde geliyor. Hem de burada büyü sisteminin hani hali hazırda okalt diye bir şeyi büyü listesi olması da zaten hani setting'i de buna daha hazır halde buldu. Şeyde Divine Magic, Arcane Magic vardı. Bir anda üçüncü bir magic çıktı ortaya. Şu ana kadar yoktu. Evet ve setting'de yeri yoktu. Bilmem ne. Hani o biraz sıkıntıydı Pathfinder 1'de. Şimdi 2'de daha hazırlıklı geliyorlar. Zaten yapacaklarını biliyorlardı bence çıkardıklarından beri. O yüzden daha benim kabul edebileceğim bir şekilde geliyor. Ben Dark Archive kitabına okuduğum playtest'te bu 168'de okuduğumuz dokümandan da memnundum. Bekliyorum yani kitabı.
Evet yani oynanamaz ve bu kadar kötü değildi. Yani biraz güçsüz gibiydi mesela psychic ama hani gene de oynanabilir bir klas
vardı. İlginç fikirler vardı.
Aynen. Daha kötü playtest halleri gördük çünkü. Hani oynanamaz hani mekanik olarak sorunlu playtest halleri de gördük çünkü daha önce. Bu da çok daha oynanabilir bir şeydi. Klas setiydi. Ardından 169 Altınşehir incelemesi. Çok büyük umutlarla girdik Altınşehir'e. Biraz da belki umutlarımızın, beklentimizin şeyi olup, altında kalıp çok da olmamış diyerek mi ayrıldık? Öyle, çok uzun bir yolculuktu bir de çünkü oynamaya kalktık aynı zamanda Altınşehir'i. Altınşehir bu arada Fate Condensed kurallarıyla gene bir typo yapmış mı? Fate Condensed kuralları üzerine kurulmuş bir setting ve hikaye kitabı. Yakın zamanda çıktı. Yani birkaç ay oldu. Şeyde bölümde çok daha şey kalmış, pozitif kalmıştık. Oynarken ama mesela özellikle hikaye kısmında zaten bazı sorun.
Ha yok, bu doğru. Bu ilk bölümden sonra çektik bunu değil mi? İlk böyle oynadığımız bölümden sonra.
Evet.
Daha hikaye kısmını okumamıştık. Kalan kısımda hatalar var ama Türkiye'den bir iş yapılmış. Tatlı insanlar Güzel duruyor. Desteklemek lazım modundaydık. Ya hala bu arada tatlı insanlar, hala Türkiye'den bir iş yapılmış ama hikaye kısmındaki eleştirilerimizi, hikaye ve yaratıklar kısmındaki eleştirilerimizi zaten yayında şey yaptık. Yayınımızı 3 bölüm oynadık. 4. bölümü oynamadan önce ben artık oynatmak istemediğimi söyledim. Ve bunu şey bayağı kesilmiş kısa bir halini sonra 4. bölüm yayınında bunun hakkında konuştuk. Burada bir şey yapmış olalım, reklam yapmış olayım. Reklam değil aslında. O yayının tam halini koymak istemedik. Çünkü çok farklı konulara da girdik hatta. Yani o bambaşka şeyler de konuştuk değil mi? Ne konuşmuştuk böyle? Hani chatle, hani olayın ikinci yarısı chatle Dune muhabbeti gibi bir şeye dönmüştü. Dune değil de başka bir şey hakkında konuştuk. Ne hakkında konuştuk?
Ya, hatırlamıyorum da ya şeydi hani...
alakasız. Altı şeyden alakasızdı. Hani sansür manasını söylemiyorum. Derdimizi anlattığımız kısmını kesip koyduk. Yayının tamamı da şeyde katılanların görebileceği şekilde var. Altınşehir'de de şey sanırım spesifik hikaye noktalarını da kesti Alp. Yani hikayenin şurası spesifik olarak iyi, şurası spesifik olarak kötü kısımlarını da kesti diye hatırlıyorum. Ama genel olarak neden oynamayı bıraktığımız ve bu 169'daki incelememizin daha güncel versiyonu YouTube'da yayın olarak var. Bu 169'u da dinleyebilirsiniz ama 169'u dinledikten sonra kesinlikle gidip şeyi dinlemenizi tavsiye ederim. Özellikle de bir hani kitabı alsak almasak ya da herhangi bir şekilde bir görüş düşünüyorsanız yayın serimizin 4. bölümünüzde dinlemenizi tavsiye ederim.
Sonra Magnimar Seyahat Rehberi. Geldik, evet. Karmaga yaptık, Magnimar yaptık. Zaten bu iki yer şeydeki en büyük ilgi odakları. Varisya'daki en büyük ilgi odakları.
Yani Karmaga'dansa Riddleport ve bence daha büyük bir ilgi odağı Paizo yazarları için ama.
Ha, Paizo yazarları için.
Benim için, sen benimle arkadaş olduğun için Karmaga büyük bir ilgi odağıymış gibi geliyor sana ama olabilir. Aslında değil.
Ama bir, evet haklısın, aslında Riddleport.
Hiç hatta şey yok, Corvosa. Karmaga'da geçen şey yok. Aynen, Corvosa'da üçüncü. Şey, Karmaga'da geçen macera yok, AP yok. Ama onun üçünde geçen var.
Bayağı Pathfinder senaryosu oynadım hatırlıyorum. PFS'den
toplamda 4 tane falan PFS senaryosu Karmaga'da geçiyor.
O detaylı geçiyor o zaman. Çünkü bir tanesi şey falan. Hani replayable, yüksek kimse seviye ve işte random generated bir dungeon macerasıydı.
Evet. Onun çünkü Karmaga'nın altında bunu yapacak yer var. Evet. Magnimar Seyahat Rehberi de şey için hani önemli. Yani genel olarak dolup dolu bir şehir. Ve şeyde de ne denir? Kısmet Destesi yayınını da orada geçirmiştik. Benim sevdiğim bir şehirdir.
Ayrıca Baldur's Gate'e nasıl benzediğinden de bahsettiğimizi hatırlıyorum.
Kesinlikle. Sonra iki bölüm arasında bayağı zaman var. Bir hafta boş geçmişiz demek. Bu yılla ilgili şöyle bir sorum var. En az bölüm sayısına sahip olan yıl ilk yıl hariç.
Olabilir.
Şey şimdi hesapladım. Bu bölüm yani normalde biz şeyi spesifik olarak diyorum. 49-50 arası bölüm çıkarırız. O da şeydendir yani. 50 bölüm çıkarırız ama o yılın başlangıç bitişine göre o 51 olur, 49 olur. Bu sene 45 bölüm çıkarmışız.
Çünkü ikinci fazla... yarısında sen özellikle yoğundun. Ben bir de daha... sanırım evet. Bir iki defa şey yaptım.
Hasta olmalar, okul yoğunlukları, bitirme projeleri derken bölümün sonunda konuşuruz bunları. Yıl nasıl geçti, kişisel yıl değerlendirmemiz ama genel olarak en az bölüm çektiğimiz yıl olmuş bu.
171'de Dune. Yani Dune
kendi bölümünü hak ediyordu.
Yani şey olarak da büyük bir olaydı. Fantastik evrenleri takip eden biri için de büyük bir olaydı. Bilim kurgu için de büyük bir olaydı. Edebiyat için de büyük bir olaydı. Sinema için de büyük bir olaydı. Denis Villeneuve abi yardırmış. Kendi sinemasını istediği gibi Dune'unu yapmış. Bize de izlemek düştü.
İzlemek ve konuşmak. Ki evet. Şey temiz Twitch ve YouTube'a geçişimizi de bu bölümde konuştuk. Aslında sadece Dune değil.
Bir de sanırım Dream Realm Storytellers ile...
Sponsorluğumuzu orada duyurduk aynen.
Galiba orada başladı.
Çünkü tam Kasım başı. Kasım'dan beri sponsorluğumuz var. Buradan kendilerine sevgiler.
Sevgiler.
Bir sürü şeyi yapmamızı sağlayan... yani gerçekten bu arada hani sadece isimlerini anmak değil arka planda bir sürü bize destek olmak hem fikir bazında hem operasyon bazında destek olan beraber işbirliği yaptığımız bir ekip oldular. Olmaya devam ediyorlar. Ve şimdi bu hafta çıktıysa da bak ben kendi gene okul yoğunluğumdan duyurmadım. Biz de hani konuşup Ege Kırlıoğlu ile bizim aracılığımızla ilk yazarlık projemiz olan şeyi yaptık ve bildiğim kadarıyla Sivilan'da şey çıktı. Ege Kırlıoğlu'nun baş yazarlığında bir 5E macerası çıktı.
İsmi ne?
Ya bilmiyorum. Şu anda baktırtma bana.
Saving Yule. Okey buldum. 6 gün önce yayınlanmış Drive Thru RPG'de.
Hatta bana şey dediler. İçinde 12 macera logosu koyalım mı dediler. Ben gerek yok dedim. Ama yani beraber yaptığımız bir iş olarak çok önemli bir şey oldu. Adım oldu.
Şu anda hiç yorum yok. Ama bedava Drive Thru RPG'den gidip alabilirsiniz siz de.
Sonra favori konuğumuz geri döndü.
Ya bunun devamını yapacaktık, hala yapamadık.
Ama işte yani Arya'nın yoğunluğu vardı, sonra benim yoğunluğum oldu, sonra yıl sonu şenlikleri derken yapacağız yani.
Evet.
172.
World of Darkness nedir?
Arya geldi, bize Voda öğretti.
Ya ben gerçekten bir şeyler öğrenerek çıktım.
Kesinlikle.
Genelde ben bir şeyler öğrenerek çıkmam. Yani hani çıkarım da şey olur. Zaten bildiğim şeyi biraz detaylandırmış oluruz. Hani öyle değilmiş, böyle düzeltmiş oluruz falan. Ama burada gerçekten hiç hakkında çok az şey bildiğim. Yani çok az şey bildiğim derken World of Darkness'ın konusunu, temasını falan biliyorum ama sistemleri özellikle kafa karıştıran ne oynuyoruz yani. Çünkü sadece sistem değil, setting'li de değişiyor sistemle beraber. Böyle tuhaf bir şey var World of Darkness'ın. İşte bunların hepsinin ne olduğunu bu bölümde öğrenebilirsiniz. Artık ben de VOD biliyorum. I know VOD. Yani, evet. O Matrix göndermemi de yaptım.
Sonra gezginler Traveler 173 Traveler sistemini anlattık, inceledik. Zaten yayında da oynadık. Genelde yayında yeni bir sistem oynadıktan birkaç hafta içerisinde şeyi görürüz. Ne denir?
Bir bölüm yapmaya çalışıyoruz. Aynen, hatta
bir
yani
sistemi anlatıyoruz.
Bu da şey oluyor, bizim yayın ve podcastlerin birbirine olan desteği oluyor bir yandan. Hem örneği var çünkü, hem de biz orada kazandım.
Kurallarını anlatmak da önemli yani.
Evet. Sonra bu yıl Fate yılıydı diyebilir miyiz?
Hayır, geçen yıl Fate yılıydı.
Bilmiyorum, bu yıl ben bir de Fibolardan dolayı belki nedense hep Fate vardı hayatımızda gibi hissediyorum.
Bir çıksın daha çok olacak hayatımızda Fate. Fate gerçekten Türkiye'deki bir RPG içerik üreticisi olarak hayatımızdan çıkmayacak ki. Jansung'un playtesti yayınladığı andan itibaren işte bizim Fibolar, yani yayınlarımız, yayınlarla kanalım ve YouTube'un büyümesi, sonra Fibolar, sonra sonuçta öyle ya da böyle Altınşehir bir çok büyük bir içerik kaynağı oldu bizim için. Hakkında konuştuk, inceleme yaptık, denedik, yaptık. Şimdi bir de Fate'in kendi kitabı çıkınca belki başka içerikler falan da çıkmaya başlayacak derken Fate, Ataka, her geçen sene daha fazla konumuz olacak. Öyle söyleyeyim sana.
Ve burada da Fate'in hakkındaki bazı hani ilk bakışta bariz olmayan veya ilk bakışta insanın elinin gitmediği şeylere, konulara el attık.
Daha güzel bir açıklaması var bu bölümün. Fate tasarım ekibinde çalışan bazı insanların bile bilmediği ama Atakan'ın çok önemsediği bazı Fate kurallarını
katılmıyorum ya. Fate, çünkü Fate Core'dan da önce var olan bir sistem ya, ben bunların bilinmediğini düşünmüyorum.
Hayır.
Hatta özellikle
spesifik olarak ne dedim? Güncel Fate tasarım ekibindeki bazı kişilerin bilmediği. Tam olarak bu dediğin sebepten ötürü.
Okay,
eskiden
olabilir.
Yapılıp şu anda bilinmeyen şeyler olabilir.
Ya, çünkü Fate, hani Fate Core ilk, hani şu anda bulmaya çalışsanız Fate'in ilk versiyonu ne diye bakmaya çalışsanız aslında eliniz ilk Fate Core'a gidiyor. Ama değil.
Ama şey var, Atakan'ın çok sevdiği bir, neden seviyor Atakan? Çünkü bir Fate Core 1 ama sıfırlar var.
Evet. Ya Fate Core o birkaç farklı oyundaki Fate uygulamasının hatta Fudge uygulamasının demek lazım, bilmiyorum. O bir settingsiz bir şekilde birleştirilmiş hali aslında.
Yani Numenera nedenle Cypher'da olan aynı şey. Önce Numenera çıktı, sonra Cypher çıktı ya. Fate aslında başka sistemler ve settingler olarak da çıkıyor.
Şey, daha iyi bir örnek aslında. Neydi şu leverage'daki sistem?
Ya tamam ama şimdi Cortex'i de sıfırdan anlatacağız çoğu insana.
Evet. Mesela Cortex diye bir sistem var. Bu Cortex sistemi genelde lisansa alınmış başka işte televizyon, sinema projelerinin oyunlarını yapmak için çok kullanılıyor. Ama hani her biri biraz farklı da olsa hepsi Cortex. Fate de bunun gibiymiş en başta aslında. Sonra işte sistem şeysiz, settingsiz bir şekilde Fate çıkarıyorlar.
Sonra boyut gezenler, Boneyard. Ben Farazma'yı çok severim. Ama Boneyard, Farazma çok dolu dolu bir tanrıça. Ama Boneyard o kadar dolu değil. Boneyard hakkında konuştuk. Zaten yakın zamanda çıkmış bir bölüm. Aralık'ta çıkan 3 bölümümüzden biri. Sonra Metis Media ile devam etmişiz. Metis Media Kickstarter'da proje yapan yeni bir Türk ekibi. Historica Arcanum diye bir İstanbul'un D&D 5E alternatif tarih D&D 5E uyarlaması kitabı çıkarıyorlar. Onların ekibiyle yaptığımız, iki kişiyle yaptığımız röportajımız. 176'da konukumuz oldular. Sonra 17 gün bölüm çıkarmamışız. Bir hafta bölüm çıkarmadık demek değil mi bu?
Evet, bir hafta
bölüm çıkarmadık. Benim paranjit geçirdiğim hafta bölüm çıkarmadık. Aynen. Değil mi?
Aynen.
Şey, çünkü ben şeye şaşırdım. 175'te Metin hasta yazıyor da. Orada ben çok hafif nezle olmuştum. Panikle gidip Covid testi falan olmuştum. 2 Aralık'ta falan. Ne anlatmışsın? Gerçekten hasta olup çekemediğimiz bölümde var da. O yüzden bir şaşırdım.
Ben şeyle ilgili 176 ve aslında hani bu yıl boyunca gördüğümüz Türkiye'den çıkan RPG içerikleri konusunda zaten 176 içerisinde de bir böyle benim monoloğum var. Ama şeyi konusunda geldiğimiz noktadan çok memnunum. Yani biz bir bu işe başladığımızda Türkiye'den RPG içeriği çıkacak. Wow! Hani şu anda inanma...
Türkiye'de 4 tane şey var. Şirket var.
Evet. Ve geliyor da içerikleri. Yani bu şey anlamına da geliyor. Bu konuda sektör oluşması daha bize yarayacak nihayetinde.
Herkese.
Herkese. Yani şu açıdan oyuncu olarak bana ne yarayacak diyebilirsin ama en basitinden şeyi arttırıyor. İşte 5th Edition Player's Handbook'un Türkiye'ye gelme olasılığını arttırıyor.
Hayır, oyuncu olarak bana ne yarayacak dediğin de işte hani 4 şirket derken bu arada hani düşündüğüm şirketlerden biri de Can Sungur'un yayın evi. Hı-hı. Hani sonuçta Fate'in Türkçe'ye çıkması başlı başına bir olay.
Evet. Ya onun dışında şey de sonuçta bu kültürü üreten bir kitlenin var olması aynı zamanda şeyi de getiriyor ya. Bunlardan tüketen insanlar da artacağı getiriyor ya.
Evet.
Yani dolayısıyla komünitenin artık bakabileceği yerler var. Biz şu ana kadar hep Wizards of the Coast'a, Paizo'ya bakıyorduk.
Artık Dreamland Storytellers'a, Gordian Game'e, Metis Medya'ya ve Yakın Evren Yayıncılığa bakacağız.
Evet.
Yakın Evren Yayıncılık'tı çok... değil mi? Doğru atadım adını.
Galiba Yakın Evren Yayıncılık, evet. Yakın Evren olduğuna eminim. Son kelimesine emin değilim. Öyle yani çok Türkiye'deki RPG kültürü için çok önemli bir seneydi. Bizim için de çok önemli bir seneydi.
Ha, D12'nin... şey yapmadan tam o konuya ben de girmek istiyorum ama 177 175 Boneyard'ın devamı Psychopomp geçen hafta çıktı.
Evet.
Konu yani şey completionizmim izin vermedi. Özür dilerim. Devam ederim. Evet, bu sene de 12 macera içinde çok çok önemli bir seneydi. Ve önce şeye girmek istiyorum Atakan, sana şey yapmadan. Bu hani dedin ya Türkiye'deki RPG sektörü. Bence bu konuda bizim de yaptığımız önemli iki iş oldu. Birincisi bizim bu işe hala devam etmemiz bence genel olarak. Hani bu konuda bir uzun süreli içerik çıkarmamız ve sonuçta insanların öyle ya da böyle bizim ismimizi biliyor insanlar. Ben bu konuda çok mutluyum ya. Yani Türkiye'de de RPG ile ilgili böyle bir içerik var olarak kenarda bir yerde duruyoruz. Bizi dinleyen herkese teşekkürler. Ama asıl önemli olan, asıl katkımız bu sene D12 masada geri döndü. Ve Eylül ayından beri 4 tane etkinlik yaptık. Her biri 10 plus masaydı. Ben işte Günhan'la da işte geçen senenin sonunda konuştuğumuz Wizards of İstanbul falan benim hobiye insanların başlaması dediğin ya Atakan.
Hı hı.
Atakan.
Evet evet.
Şey hobiye insanların başlaması dediğin ya D12 masada bence bunun için önemli bir şey ve bu yıl başladı ve çok güzel oldu bence.
Zaten D12 masada benim şey hakkında D12'de yapılan şeyler arasında en çok gurur duyduğum işlerden bir tanesi. Çünkü tam olarak şeyden dolayı ben de Wizards of İstanbul'da başladım.
Ben de Wizards of İstanbul'da başladım.
Ve Wizards of İstanbul'da başlayınca onun eksikliğini o veya bu şekilde hissediyorduk. Yani ben şey yapamasam da orada olamasam da orada bir yerde oyun oynandığını bilmiyorum. İyi hissettiriyor yani. Olmaması üzücü oluyor çünkü öyle evet, söyleyeyim.
Senin burada olup olmaman önemli değil Atakan. Çünkü sonuçta bu senin sayende olan şey. Yani senin de sayende i̇çinde olan bulundum. Şeylerden biri. Evet. Aynen. Senin de içinde olduğun komitenin yaptığı bir etkinlik ve hani bu şey de hani sevgili moderatörümüz Erhan Eren de İstanbul'da değil. Ama onun da hani Discord'da yazdıkları şeyi olsun, seninle yaptığımız içerikler olsun. Yani bu sonuçta hep beraber ki D12 Masada için Alp ve Ege'ye ayrı ayrı hani üçümüz beraber. Yani Ege başta olmak üzere. Alp de benim hasta olduğum dönemde çok büyük sorumluluk üstlendi ona ayrı. Yani genel olarak Alp'e o kısma gelelim. Yani genel olarak Alp'e bir böyle sevgiler.
Hani... Evet, zaten şey oldu. Alp hep ya uzun süreden beri bizim yanımızda oldu ve uzun süreden beri Alp'le bir şeyler yapıyoruz. Ama artık bu sene bir şeyi pushladık.
Dönkü Marcan 3 kişi artık yani.
Üçüncüsünü.
Yani bu şey senin önemli şeylerinden biri o bence.
Hiçbir zaman şey değildi. Hani nasıl hani, söyleyeyim.
Üçüncü değildi yani hiçbir zaman. Aynen. Hani şey anlamında. Third wheel değildi hiçbir zaman. Ama hani bir ara resmileştirmek gerekiyordu ve arka planda resmileştirdik yani. Podcast'te evet. ikimizin konuşuyor olması bize daha fazla otorite vermiyor artık D12 macera hakkında. D12 macera artık yani en önemli şey bu sanırım. Şunu sesli söyledik ya. Hı-hı. Oyları üçümüzün oyuyla karar alıyoruz dedik ya. Eskiden evet. çünkü hani ikimizin oyuydu bu.
Evet.
Ve üçümüzün oyu oldu. Ve zaten bu her şeyi anlatıyor bence arka planda. Ve bu sene oldu. Hani D12 masada dışında D12 macera ile ilgili en önemli şey bence Alp'in artık hani podcast'te olmasa da D12 Hı. maceranın 3 yöneticisi tırnak içerisinde.
Evet, üçlü olsun güçlü olsun.
Aynen üçlü olsun güçlü olsun. 3 sesini severim biliyorsun.
Evet.
Onun dışında...
YouTube.
YouTube. Yani YouTube'a geçen senenin sonunda girdik. İşte 1 Mart'ta katılımımız açıldı yaklaşık olarak. Tamamen YouTube'a geçtik. D12 macera için çok önemli bir şeydi. Ne denir? Adımdı.
Adımda evet.
Belki hala hani biz diğer yayıncı Twitch yayıncılarından daha hızlı adapte olduk belki de hala bazı adaptasyon sorunları yaşıyoruz. Yayınları önceden açmayı unutmaktan başlayan.
Yanlışlıkla Twitch'te açmaya
kadar. Yanlışlıkla sana. Twitch'te yayın açmaya kadar. Lanet olsun. Ama bu senenin önemli bir adımıydı ve bunu bence güzel başardık ve biz temiz Twitch olmadan önce de ya YouTube mu diye düşünüyorduk. Evet. Açıkçası. O yüzden temiz Twitch olduğunda geçme kararını çok hızlı verdik. Ve hiç yani evet Twitch'te bazı yayınları yapmak daha kolay. Evet Twitch'te keşfedilmek daha kolay. Ki izleyici sayının artması daha kolay. Ama hayır bilmiyorum şahsen hiç şimdi en ufak bir şüphe ve pişmanlık yok Atakan senin.
Benim de yok ya. Bir kere yayını açmaya başlayınca gördük ki oluyormuş. Yani şey olduğu sürece bizi izleyen insanlar geldiği sürece YouTube Twitch çok da fark etmiyor. Evet, burada... Gördük ki çoğunlukla geldiler.
Evet burada da işte size teşekkürler yani. Bize bu evet. geçiş sürecinde destek olduğunuz için dinleyenler olarak. Onun dışında ne oldu D12 macera için şeyde 2021'de? Bir sürü farklı sistem denedik bu sene. Dungeon Crawl Classic, Cyberpunk Red geçen sene.
Ha DCC bu sene miydi?
DCC bu sene.
Okey. Evet. Düşün o kadar uzun bir sene ki.
Ya çok fazla bak şöyle düşün çok fazla seri. Dungeon Crawl Classics'ten başladık. Cybernoir var. İki tane Pathfinder, iki farklı Pathfinder 2'ye oynuyor.
Cybernoir şey değil mi? Ha yok o da bu senenin başıydı değil mi?
Yani sen Mart, Nisan.
Evet. Bana şey gibi geliyor. Bu da yani yaza kadar bir sene, yazdan sonra başka bir sene falan
evet,
gibi.
Evet farkındayım senin öyle olduğunu. O yüzden şey yapmam gerekiyor. Fantastic Fate'le Soykanlarla olan yayınımız. Şu anda açıp bakıyorum hatta yani bir şey unutmamak için. Ne denir? D&D 4th Edition yayını.
Yaşanmayan.
Bir tane daha DCC oyunu. İşte Bleach Tepe üzerinde karanlıklar. Ondan sonra cığıma bakıyorum. Tales from the Loop. Altın Şehir. Kısmet Destesi. Turist D12 uzayda. Ve şimdi sonrasında tekrar... Pathfinder ki Flobby Phoenix ve Fate'le geçmişin yankıları. Arada şeyi söyledim mi? D takımı kaçak var.
Evet.
Yani bir sürü farklı oyun serisine girdik. Hepsi birbirinden güzel. Hani böyle ah kötü oldu dediğim ah keşke Star Wars denedik arada Force and Destiny.
Star Wars vardı doğru.
Şeyle siber esintiler rol oyunları Türkiye'yi konuk aldık.
Evet.
3 farklı büyük konuklu yayın yapmış olduk yani bir Fantastic Fate ile Old School ekibiyle yayın yapmış olduk bir siber esintilerle oyunların Türkiye ve sonrasında da kısmet destesiyle Can Sungur ve Arya ve Soykan'ı konuk almış olduk. Hani ve Soykan dediğime bakma yani, Can Soykan Old School'da da var diye evet. Sonradan böyle girdi araya o. Yani genel olarak yayınlar açısından bizi çok tatmin eden, çok farklı farklı bir sürü. Yani bu kanalı da göstermek istediğimiz şeylerden birini başardık gibi hissediyorum bu sene.
Ben de yayın açısından çok güzel bir tempomuz vardı diye düşünüyorum. Ya podcast'te açıkçası bir kendi içimde yenilik arıyorum ama bilmiyorum. Yani bir yandan podcast çünkü oturdu.
Ben oturmuş şeyi seviyorum Atakan. Ben işte bu konularda muhafazakarım.
Yo, farkındayım.
Süre konusunda da bu bölüm hariç sana uydum.
Evet, ben, o konuda bence çok güzel bir dengemiz de oldu. Hayır, oldu çünkü.
Ben compromise ettim ama.
Hayır, tam da ben de compromise ediyorum işte. Ben de yani şey yaptık. Yani sen bir saati geçince şey olduğunu, hani bu işin uzadığını fark ediyorsun. Bu da benim için yeterli yani.
Evet,
hani.
Bugün bile. Ama bugün ne yapacak bir şey yok yani.
Bugüne yapacak bir şey yok gerçekten.
Onun dışında fibolar. Sonuçta her ay yapamadık ama çok güzel fibolar çıktı ortaya. Hı. Bu senenin özeti. Fate ile D&D'de oynanır. Fate ile D&D oynamayı deneyen insanlar için çok önemli bir bölümdü ve büyük konuştuğumuz bölüm olan Fantastic. Fate ile Fantastic de oynanır. Avatar bölümü ile açtık zaten çok hani. Yani gördüğüm kadarıyla insanlar Fate ile bir şey denediğinde Avatar deniyorlar.
Çünkü ya evet,
başka şey denenemiyor ya.
Çok cuk oturtmuşuz ilk bölümden bu arada konuyu. Bunu gördük böyle. Ben bu arada bir sonraki Fibo konusunda bir fikrim var. Burada açıklayabilir miyim?
Açıkla tabii ki. Dur şöyle lafı bitireyim. Şimdi bu sene ne yapacağızla ilgili sözler kısmına gelmeden söylemek istediğim son bir şey daha var. Ondan sonra girersin o konuya. Ve bu sene D12 macera aslında şey dışında da çok önemli bir şey yaptı. Bu sene sonunda Geeks Night diye bir etkinliğe katıldık. Atakan yoktu da Alp, ben, Eda katıldık. Soykan da bizle beraber sahneye çıktı. Buradan onun organizatörü İstinye BKFK başta olmak üzere Onat'a, hani bizde de bizim komitemizden zaten kendisi, Onat'a sevgiler yollayalım. Çok güzel bir etkinlikte çocuk esirgeme kurumlarındaki insan çocuklara kutu oyunu bağışı yapmak üzere olan bir etkinlik senenin tam sonunda ve bu sayede biz Atak Roll'la iyice bir tanışmış oldum ben. Gordion Game'le muhabbet ettik, FRP oynuyoruz da muhabbet ettik. Genel olarak çok güzel bir etkinlikti. Benim için bilmiyorum, belki de yakın diye, hani 19 Aralık'tı ya.
Hı hı.
Ama senenin highlightlarından biri oldu benim için. D12 Masada ile beraber hani etkinliklere geri dönmek, şey yapmak.
After Partisini de unutmayın D12'den.
Aynen, D12'nin After Partileri. Öyle yani, bunu da söylemek istiyorum. Umarım ilerleyen senemizde çok daha etkinliklerin olduğu, biz geek insanların, nerd insanların omuz omuza vakit geçirebildiği bir yıl bekliyor bizi. Ve bu yılın, geçmiş yılın teşekkürlerini de edelim, sonra sıradaki seneye geçelim. Çünkü normalde bölüm başında ederdik, unuttuk. Alp'e teşekkür etmemize bile gerek yok. Alp bizden biri. Kıvanç'a genel olarak yaptığı çizimler, katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Soykan'a bizim, yani işte Fantastic Fate süreci ve DM Atölyesi, bu sene sonuçta DM Atölyesi, Twitch'te yaptığımız 6 bölüm falan. Beneficus TV YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Bizde yaptığı sohbetler çok değerliydi. Soykan'a teşekkür ediyoruz. Arya'ya gelip bizi kırmadığı, bizi öğrettiği, eğittiği, anlattığı şeyler için, beraber yayına geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Can Sungur'a desteği, bize olan her zaman arka planda, ön planda desteği için teşekkür ediyoruz. Başka kimseyi unutmayalım. Yani genel olarak Gordion Game'e, Metis Medya'ya, tüm konuklarımıza teşekkür edelim geldikleri için. Hani Gordion Game, Metis Medya sonuçta şirketler olarak bizle iletişime geçtiler, şey yaptılar.
Hem koleksiyoncularımız.
Tabii.
Hem de savunucularımıza buradan.
Aynen. Abi dur, ama bir de her konuk derken ayrı olarak oyuncu. Zeynep, Eda, Rüveyda, Kıvanç, Doğukan, Berkay, Enver, kendi zamanlarından ayırıp bizde yayın takvimlerine uymaya özen gösterip, sonuçta onların hiçbir şeyi yok. Ama yayın takvimine uymak kolay bir şey değil.
Gerçekten değil ve çok gözden.
Bu konuda özveri verip. Yani iptal olan yayınlar hiç, hani onlar yüzünden, yani bir tek Rüveyda Japonya'dan taşınacağı zaman oldu yani, ama o da oha artık yani.
Evet.
Onun dışında hep bize ayak sardı. İptal olan yayınlar hep benim, Alp'in, Atakan'ın iptalleri yüzünden oldu. Bu hiç olmadı. İşte o yüzden Eda'ya, Kıvanç'a, yani hep herkese, isimleri için biraz önce saydım, tekrar sanmam gerekiyor. Umarım kimseyi unutmamışımdır. Sanmıyorum, unuttum. Herkese, yani tüm oyuncularımıza teşekkür edelim.
Evet. Ya şey, gerçekten seneydi. Gözden kaçabilecek bir fedakarlık bu kadar. Hani düzenli olarak haftanın bir gününü ayırmak ilk bakışta çok bariz olmayan bir fedakarlık birinden.
Ha.
Ayrıca şeyleri, koleksiyoncuları ve savunuculara ekstra teşekkür etmek isteriz. Koleksiyoncuları
ve sponsorlarımıza.
Koleksiyoncuların ismini zaten geçirdik ama El Kamis, En Kahraman, 200 Torba Çimento. Şu an bizim koleksiyoncularımız. Şimdi seneye ne olacak derken bunlar şey değil. Bunlar söz değil.
Bunlar dur, dilek. Sözü söyle, bir tane sözü söyleyeyim ben. D12 masada devam ediyor güzel kardeşim.
Ha, tamam.
D12 masada artık Türkiye'nin bir şeyidir. Goblin kapanmadığı, Kadıköy işte ne bileyim ülkeden Kadıköy exit falan yapmadığı sürece pasaport ki
yaparsa
gerekmediği
bir de.
Ya yaparsa bile belki. Yani bu devam edecek. Ben yapamam, ben hastayımdır, Ege ile Alp yapacak. Ege hastadır, işi vardır, Alp yurt dışına çıkmıştır, ben yapacağım. Yani bu etkinlik devam edecek kardeşlerim. DM olduğu sürece, insanlar oynatmak istediği sürece, ki beni çok mutlu eden şeylerden biri sizlerden de ya oynatabilir miyiz diye mesajlar geliyor. Tabii ki oynatabilirsiniz. Bunu hani açık açık söylemediysem de, yani biz DM kaydı toplamıyoruz. Ama bizle iletişim kuran DM'lerin masa açması konusunda çok hevesliyiz. DM'lik böyle öğrenilen bir şey, böyle gelişen bir şey. Oyun oynattıkça, ve gelin oynayın, oynatın. Yeni sistemler görün. O konuda da çok şeye de devam edeceğiz. Hatta yani farklı farklı sistemler oynatmaya devam edeceğiz. Belki özel D12 masadalar da ilerleyen aylarda olabilir. Bu yıl içerisinde. Hı-hı. Bir tane belki bir event, hani D12 masada özel event etkinliği falan gibi bir şey olabilir. Benim D12 masada ile ilgili planım, en az bir event yapmak istiyorum bu sene. Event derken ne, hani 5 masa, 3 masa aynı oyunu oynuyor gibi şeylerden bahsediyorum.
Benim yani yapmak istediğim şeyler de YouTube videoları, zaten Alp başladı. Alp Cyberpunk Red'de şey yapıyor. Ünlü karakterleri yapmaya başladı. Ben de Pathfinder 2 üzerine YouTube videosu formatında şeyler, artık ne denir buna, video essay olacak herhalde, bir video essay inceleme gibi şeyler çekmek istiyorum. Bu da hani YouTube'a geçişimizin bir sonraki adımı. Onun dışında Fibo'ları çok böyle hızlı başladık, sonra biraz yavaşladık, biraz hem yoğunluk hem de fikir açıkçası. Çünkü o
her ay bir 30 sayfalık kural kitabı tasarlamak demek aslında Fibo'ya.
Öyle bir şeye denk geliyor ve şey, bir öncekinin aynısı olmasına da çalışıyoruz, çünkü hani sonuçta büyülü bütün settingleri aynı büyü sistemini yazıp geçebilirsin ya, bunu da yapmak istemiyoruz tam olarak. Hani biraz farklarını ortaya çıkaracak şeyler yazmak istiyoruz. Benim bir sonraki hedefim, hazır dizisinin ikinci sezonunda çıkmışken, Witcher'a el atmak. Ben Witcher'ı böyle fantastik şeylerde
ben yeniden hiç bilmiyorum Witcher, biliyorsun değil mi?
Hiç bilmediğini bilmiyordum ama
hiç, güzel. Yani şey, iksir içip kendini kuvvetlendiren bir canavar avcısı. Ve
tam değil.
İşte bu kadar biliyorum. Bir de işte sorcerer onu, bir güzel kadın var.
Ha, bir de şeylere, sorcerer, yani Geralt özelinde sorcerer'lara düşkünlüğüyle bilinir.
Bir de sanırım bir kızı var ama kızının kızı olduğunu bilmiyor.
Yok, öyle değil. Şey var, evlatlık bir kızı var ve biliyor.
Ha, biliyor mu?
Biliyor.
Evlatlıkmış da ama. Evet. Bu kadar. Yani Witcher bu kadar. Ben Witcher 1'i oynayamadığım için Witcher evrenine giremiyorum. Neyse, bu başka günün konusu.
Evet, o başka günün konusu. Neyse şey, bir sonraki Fibo'yu ya biraz bir şeyler not almaya başladım. Sonra yarım kaldı da muhtemelen Witcher olacak. Witcher'da çünkü büyü sisteminde farklı bir şekilde ele almak gerekecek. Onun farkındayım. Birkaç fikrim var, oturtmaya çalışıyorum.
Ben şeyin sözünü vereyim. Benim Ekim ayında yarısını yapıp bıraktığım bir Fibo var. Baya hani sunum dosyası birinin yarısı hazır. Cyberpunk Fibo. Onu bir ara bitireceğim bu sene. Kesinlikle. Yani kanala onun sözünü verebilirim. Ayrıca yani Atakan'la Alp bir video yapıyor o şeye. Benim de fikirlerim var. Ama ben o konuda şöyle söz veremiyorum. Ben İşte ocağın son haftası mezun oluyorum. Şubat'ın ilk haftası işe başlıyorum. Haftada 5 gün home office çalışacağım. Full time. Ve garip bir şekilde saatleri biraz garip. 11 sabah 11'de başlayacağım çalışmaya. Akşam 8'e kadar. Ki startup ortamı olduğu için o uzar 8'e, 8.30'a, 9'a diye. O bir korkum var. Onu hani hayat gösterecek. Şu an nasıl olacağını tahmin edemiyorum. İşte bu sene bu şey demek. Daha Atakan'la hani oturup detaylı konuşmadık. Çünkü yani Şubat başı konuşabileceğiz ama yayın takvimimiz birazcık geç saate kayabilir. Ve benim oradan ne kadar boş zaman kalacağıma göre. Yayınlar ve podcast her zaman devam edecek benim için. Haftada iki yayın artı podcast'te zaman ayıramadığım bir dünya hayal etmiyorum. Ama daha çok zaman ayırabilirsem benim de yapmak istediğim bazı şeyler var. O yüzden söylemiyorum şimdilik ama Şubat ayı geçsin, Mart ayına kadar yani bir ay çalışayım, göreyim Anya'yı, Konya'yı ve şey yapacağım. Ne denir? Ben de bu sene yani şeyi biliyorum. Eylül ayından beri kulum beni çok zorladığı için ben işin beni okuldan daha az zorlayacağına eminim. O yüzden D12 Macera'ya da YouTube kanalında zaten hani podcast'te bir eksiğim olduğunu düşünmüyorum. Yani bir iki eksik bölüm dışında. Daha çok zaman ayıracağım diye umuyorum. Öyle.
O zaman
İyi seneler.
Hepinize mutlu yıllar dileriz.
Aynen. 1 saat 45 dakika olmuş. Wow. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.